Ayrım 32, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916, cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 435. 52. Sığınmacıların geri dönüşü. S.G. Wilson'ın Erivan Mart 1916 tarihli Amerikalıların Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından bize iletilen mektubu. 18 Şubat'ta yardım çağrısında bulunalıdan beri olaylar hızla gelişti. Bu ay Rus ordusu büyük bir hücuma geçip Türkleri Erzurum ve Van'ın millerce gerisine püskürttü. Bitlis, Muş ve Nene Hatun'un yani Dercan'ın geri alınması hükümete, Ermenilere ve hepimize güven verdi. Sığınmacıların Van vilayetine geri dönüşü resmen tanındı. Daha kar yerden kalkmadan göçmenler geri dönmek için sabırsızlanmaya başladılar. 12 bin göçmen geri döndü ve yakında 20 bin, 30 bin kadarı daha gidecek. Raporda şöyle deniliyor, çok sayıda insan gidiyor. Her gün kervanlar Iğdır üzerinden ana yurda doğru yol alıyor. Bunların çoğu Erivan eyaletinden Van'a dönmüş bulunuyor. Ötekiler içlerinden 500'ü kadın olmak üzere Eleşkirt'te yerleşmiş durumda. 5300 göçmen Rusya topraklarındaki Pasin'den yola çıkıp aynı addaki Türk kentine gidiyor. Kars valisi Oldu'dan göçmenlerin Erzurum'a geri döndüğünü bildiriyor ve gidenlerden çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtiyor. Başkale'de aşağı yukarı 3000 göçmen var. Bunlar çok büyük sıkıntılar içinde ve günlük ihtiyaçları karşılanamaz durumda. Bunun yanında çok sayıda kaçak gizlendikleri yerlerden, bazı dost Kürtlerin evlerinden, kapatıldıkları Müslüman haremlerinden çıkıyor. Bunlar öldürülen, deliren binlercesinin yanında yalnız birkaç yüz kişi. Fakat Sason'dan 160 adamın geldiğini öğrenmek yine de rahatlatıcı. Hınıs'ta 1000'den fazla yeni göçmen ortaya çıktı. Karadeniz kıyısındaki Rize'de kentin Ruslar tarafından alınmasından sonra 200 Ermeni çocuğu bulundu. Bitlis'e 2800 erkek, kadın ve çocuk geldi. Muş'ta yalnızca 3000 kişi serbest kaldı. En büyük vahşet Erzurum'da yapılmışa benziyor. Kentteki 20 bin Ermeniden yalnızca 200'ü ölümden ya da tehcirden kurtulabilmiş. Bunlardan 30'u Mr. Stapleton'ın evine sığınmış. Ermeniler Müslümanlar geldiğinde ve genç kızların kendilerine teslim edilmesini istediklerinde, Mr. Stapleton onlara elinizi sürmeden önce beni öldürmeniz gerekli demiş. Son zamanlarda alınan raporlarda Erzurum çevresindeki köylerde Ermeni kadın ve çocukların tek tek ya da gruplar halinde yeniden ortaya çıktığı ve çok zor durumda oldukları, ihtiyaçlarını karşılayamadıkları belirtiliyor. En büyük bir yıkımdan kurtulan bu insanlara kim acımaz, hallerine kimin yüreği sızlamaz? Bizim görevimiz şimdi İran ve Kafkasya'daki 200 bin sığınmacının geri dönmesini sağlamak, onlara yeni bir hayat kurmalarında yardımcı olmak. Hem genel hem de özel olarak yardım çağrısında bulunuyoruz. Van'daki Rus valisi Bay Alfred Teremin'den bize özel ve alışılmışın dışında bir çağrı ulaştı. Şimdi valiye geleceğimize dair telgraf çektik. Yeni çalışmalara başlayacağımıza ilişkin Amerikan komitesini de telgrafla bilgilendirdik. Neyse ki elimizde henüz bir miktar para var. Amerika'nın da bizi cömertçe destekleyeceğine inanıyoruz. Bu insanları birer çatı altına yerleştirmek, bunlara tohum, saban, öküz, araba ve benzeri şeyler temin etmek için çok para gerekecek. Marangozları, demircileri ve diğer zanaatçıları çalıştırmamız da gerekecek. İhtiyaç içindeki bu insanlara en azından hasat zamanına kadar yardımcı olmalıyız. Gereken araç gereci buradan ya da İran'dan satın alabiliriz. Geri dönen sürgünlere tarlalarını sürmekte, ekip dikmekte yardım etmeliyiz. Böylece hasat zamanı bol ürün alınmasını sağlayabiliriz. İyi ki Ermenistan'da bahar aylarında ekim zamanı Haziran'a kadar sürüyor. Demek ki daha zamanımız var. Van'dan gelen bir mektupta şunlar yazılı. Önemli olan gerekli malzemenin hemen sağlanması. Eğer gecikirse değerinin yarısını yitirir. Acele etmek zorundayız. Her günün büyük önemi var. 4. Bölüm Erzurum Vilayeti. Erzurum Karin Vilayeti Bitlis ve Van'ın kuzeyindedir ve o da bir sınır kentidir. Toprakları Karasu yani Batı Fırat ve Çoruh'un kuzey vadilerini kapsar. Erzurum Kalesi'nin bulunduğu bu kent Çoruh'un sularını toplayan ovada kuruludur. Erzincan aynı derecede önemli bir yerleşim merkezidir. Aşağı doğru 120 mil kadar batıda yer alır. Bayburt ise Çoruh Vadisi'nde Erzurum'la Trabzon'u bağlayan büyük karayolu üzerinde önemli bir yerdir. Karasu'nun kuzeyindeki bölge Anadolu'nun geri kalanı kadar uygarlaşmıştır. Ama nehrin güneyinde Fırat'ın iki kolunun çevrelediği büyük toprak parçasında Dersim Dağı yükselir. Bu bölge vahşi ve bağımsız Kızılbaş ve Kürt aşiretleriyle meskundur. Bu aşiretler Ermeni komşularının yok edilmesinde etkin rol oynamışlardır. Erzurum vilayetinde göç Mayıs sonunda başlamış ve Haziran'ın ilk günlerinde devam etmiştir. Özellikle güvenilir kaynaklardan alınan raporlarda belirtildiği gibi 19 Mayıs'ta 15 binden fazla Ermeni Erzurum ve civar köylerinden yola çıkmış, 25 Mayıs'ta Erzincan, Keki ve Bayburt bölgesi de tehcirle boşaltılmıştı. Erzurum'la ilgili olarak aldığımız bilgiler önce dağınıktı. Fakat Ruslar tarafından alınalı beri Kafkasya'daki çeşitli hayır kurumlarının temsilcilerince ziyaret edildikçe kentte ve civar köylerde neler olup bittiği hakkında ayrıntılı raporlar aldık. Bu raporlarda Erzurum ve Bitlis vilayetlerinde 400 bin olduğu tahmin edilen Ermeni nüfusundan ancak 8 bin 10.000'inin hayatta kaldığını öğrendik. Dipnot 57 nolu belgenin yazarı bu sayıyı 300 bin olarak kabul ediyor. Ek D'deki tarihi özete bakınız. Yani bu vilayetlerdeki Ermeni nüfusunun %98'i öldürülmüş ya da göçe zorlanmıştı. Bayburt ve Erzincan konusunda özellikle iyi bilgilendirildik. Bu kesimde elde edilen belgelerde bağımsız tanıklık ifadeleri birbirini tutmaktadır. 53. Erzurum. H.G. Buxton ile Amerikan Misyonerler Heyeti mensubu 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından kentin Ruslar tarafından alınmasına kadar burada ikamet eden Robert Stapleton arasındaki bir mülakatın kayıtları. Dipnot, mülakatın tarihi belirsiz. Mr. Stapleton'ın Erzurum'da kalış süresi 13 yıldır. Mr. Stapleton'ın bir mektubu için 149 no'lu belgeye bakınız. Editör. 1914'e kadar Erzurum'un nüfusu 60 bin-70 bin arasındaydı ve burada yaşayanların 20 bini Ermeniydi. 1914'te Tahsin Bey Erzurum'a vali olarak atandı. Mr. H.J. Buxton ona 1913'te Van valisi iken rastlamıştı. Türkiye ile savaş başladığında Kasım 1914 İngiliz konsolosu Mr. Monahan'ın pasaportu eline verildi. Rus konsolosu sınır dışı edildi. Fransız konsolosu ortalarda yoktu. Bunların bütün hizmetkarları Ermeniydiler. Bu Ermeniler Kaiser'e savaş esiri olarak gönderildi. Rus askeri ateşesinin 3 hizmetkarı asıldı. Bunlardan birinin eşi kocasının sabahın erken bir saatinde dar ağacında can verdiği haberini duyduğunda oturmuş çorap örüyor ve kocasının yola çıkması için gerekli eşyaları topluyordu. 1915 baharında Paselt Paşa Erzurum askeri komutanı oldu ve bütün Ermeni askerlerin silahlarını bırakmasını, yol inşa taburlarına verilmelerini emretti. Bunlar askere alınan Ermenilerdi ve bu bölgede Türklerle Ermeniler arasında iyi ilişkiler olduğundan son 10 yılda askerlik hizmetinde bulunuyorlardı. Okullardaki öğretmenler hastanelerde yaralılara bakmak için hasta bakıcı olarak görevlendirildi. Bunlar iyi eğitimli insanlardı, işlerini iyi yapıyorlardı. Sonra bunların da yol taburlarına verilmesi emri geldi. Yerlerine tam anlamıyla yetersiz adamlar geldi, hastanede yatan erlere bakacak hasta bakıcı kalmadı. Bu dönemde 1915 Mayıs'ına kadar 40 Türk lirası ödeyen herkes hangi ırktan olursa olsun askerlik hizmetinden muaf tutuluyordu. Türkler bile böylece askeri hizmetten muaf tutulmayı sağlıyordu. Bir süre, örneğin 12 ay bu muafiyet uygulandı. Fakat sonunda askere ihtiyaç duyulması yüzünden yetkili çevreler bu kişilerin de askere alınmasını emretti. Askerlikten muaf tutulanlar yalnızca Ermenilerdi. Fakat son krizde onlar da kendilerine destek bulamadılar. 19 Mayıs 1915. Hınız çevresinde katliam yapıldı. Ruslar doğudan ilerlerken çok sayıda Kürt bunların karşısına çıktı. İntikam almaya giriştiler ve daha sonra yapılan katliamlardan farklı olarak köylülerin üzerine saldırdılar. Stapleton'ın öğretmenlerinden bazıları kız ve erkek öğrenciler Hınız'da tatildeydiler. Bunlar bu katliamda öldürüldü. 6 Haziran. Erzurum yaylasındaki 100 köy valinin emriyle 2 saat içinde boşaltıldı. Tehcire tabi tutulanların sayısı 10 bin 15 bin kadar olmalıydı. Bunlardan pek azı geri dönebildi. Erzincan'a ulaşabilenler ise daha da azdı. Bazıları dost Kürtlere, kızılbaşlara sığındı fakat geri kalanların hepsi öldürüldü. Göç edenlere jandarmalar muhafızlık ediyordu ama katliamların sorumlularının çeteler ya da Hamidiye taburları olması olasıdır. Kürtlerden biri mahkemede insan öldürmek, yağmacılık ve ırza geçmekle suçlanıyordu. Bir kağıt çıkarıp hakimlere gösterdi ve "Bunları yapmak için emir almıştım, işte burada yazılı" dedi. "Bu emirleri kimin verdiği belli değil ama İstanbul'daki hükümetten geldiği sanılıyor." Bu sıralarda kesin emirler geldi. Tahsin Bey'e bütün Ermenilerin öldürülmesi gerektiği bildirildi. Tahsin Bey bu görevi yerine getirmeyi reddetti. Bütün bu zaman içerisinde Ermenilere kötü davranmaktan geri durmuştu. Ama onun da üstünde karşı koyamayacağı büyük güçler vardı. 9 Haziran, vali bütün sivil halkın Erzurum'u terk etmesini emretti. Birçok Türk ve Rum ailesi zaten daha önce gitmişti. Rumlar kovulmuştu. Alman konsolosu olacakların farkında değildi. Elçisine protesto telgrafları gönderdi. Ona sakin durmasını öğütlediler. Almanların Türkiye'nin iç işlerine karışması doğru değildi. Stapleton'a söyledikleri bunlardı. İyi niyetle Ermenilere yardım etme isteğinden kaynaklanıyordu. Bu gerçekti çünkü daha sonraki günlerde kentin dışındaki sığınmacılara motorlu taşıt araçlarına yüklediği büyük çuvallar içinde un gönderdi. 16 Haziran, tehcire uğratılan Ermenilerin ilk kafilesi 16 Haziran günü Kiğ üzerinden Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktı. 40 aileden oluşuyordu bu göç kolu, çoğu ticaretle uğraşan varlıklı kişilerdi. Önce yola çıkar çıkmaz güvenlik açısından bütün paraları alındı. Kısa bir moladan sonra korktuklarında güvencede olduklarına dair teminat verildi ve Kiğ ile Palu arasında bir yerde etrafları sarılıp katledildiler. Yalnızca bir erkek ve 40 kadın Harput'a varabildi. Bu katliamın gerçek olduğu birçok kaynaklar tarafından saptanmıştır. Bir hayatta kalan kadınların Stapleton'a gönderdiği mektuplar, iki sağ kalanlar Harput'a vardığında orada bulunan ve onların bakımını üstlenen Amerikalıların tanıklıkları, üç katliamdan az sonra oradan geçen ve manzaranın korkunç olduğunu, insanı hasta ettiğini anlatan bir Rum'un tanıklık ifadesi. 19 Haziran, 500 kadar Ermeni ailesi Erzurum'u terk etti. Bayburt üzerinden Erzincan'a gidiyorlardı. Hazırlanmaları için onlara zaman verilmişti. Kentten yola çıkanlara böyle bir izin veriliyordu. Bayburt'ta mola verdiler. Burada 10 bin kişi kadar daha onlara katıldı. Böylece sayıları 15 bine çıktı. Bir jandarma birliği 400 kişi kadar onlara muhafızlık ediyordu. Bunları vali görevlendirmiş, bedeli de çeşitli şekillerde göç eden Ermenilere ödetilmişti. Vali güvenliklerini kontrol etmek için Erzincan'a gitti ve 15 bin kişinin Erzincan'a ulaştığı öğrenildi. Bu noktadan sonra yol araba geçişine elverişliydi. Fakat Erzincan'dan ötede Sivas istikametinde araba yolunu izleyecekleri yerde Kemah, Eyin ve Arapkir yoluna saptılar. Bu yoldan ancak yayalar geçebiliyordu. Arabalar geride bırakılmıştı ve en azından 3000 taşıt aracı Erzurum'a geri döndü. Buna Stapleton tanık olmuştu. Kemah'ta Erzincan'dan 12 saat uzaklıkta insanların birbirinden ayrıldıkları ve öldürüldüğü bildirildi. Cesetler nehre atılmıştı. Bu yerin ötesinde mektuplar yalnızca kadınlardan geldi. Stapleton haber aldığı 30 aileden yalnızca 10 erkeğin sağ kaldığını bildiriyordu. Kadınlardan aldığı mektuplarda ayrıntılar anlatılmıyor, "Kocam ve oğlum yolda öldü" gibi ifadeler yer alıyordu. Bu Ermenilerin gideceği yer Stapleton'ın 1916 Ocak ayında bildiği kadarıyla doğuda Musul, güneyde Rakka, batıda Ayıntap yani Antep ve Halep'ti. Bu yerler yoksul bölgelerdi ve çekilen sıkıntı büyüktü. Halep ve Musul'daki Alman konsolosları Stapleton'ın gönderdiği yardım paralarını dağıtıyordu. İstanbul'daki Ziraat Bankası aracılığıyla Mezopotamya'ya gönderilen para 1000 Türk lirasıydı. Stapleton daha önce de Amerika'dan gelen 700 Türk lirası tutarında bir parayı yoksul Ermeniler arasında dağıtmış, buna Ermeni piskoposuyla işbirliği halinde onun yardımıyla yapmıştı. Kasım 1915, bazı Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı din kardeşleri, yani Ermeniler, Avusturya'nın koruması altında olduklarını iddia ediyorlardı. Bunlara 1915 Kasım'ına kadar Erzurum'u terk etmeleri için süre verilmişti. Bunların Erzincan'a vardığı biliniyor. Belki sağ salim İstanbul'a kadar da gitmişler ve buradaki Avusturya okullarına yerleştirilmişlerdir. Dipnot 62 no'lu belgeye bakınız. 12-20 kadar zanaatçı ailesi hükümet için yararlı işler yaptıklarından en sona bırakılmışlardı. 50 kadar ev Türkler için kulüp olarak kullanılmaktaydı. Bunlar Ermeni mezarlığından alınan taşlarla inşa edilmişti. Şubat 1916. Bu marangozlar Erzincan'a gönderildi. Burada birkaç gün hapiste kaldılar, sonra çıkarıldılar ve vurulmaları emredildi. Dördü canını kurtardı ve bu kurtulanlardan biri 16 Şubat'ta Stapleton'ı görmeye gelip ona olan biteni anlattı. Bu marangozların hepsinin kaderinin aynı olduğu sanılıyor. Ancak ayrıntıları kimse bilmiyor. İçlerinden yalnızca üç ailenin sonunda geri döndüğü biliniyor. İlk günlerde kenti terk edenlerden biri fotoğrafçıydı. Daha fazla bekleyememişti. Erzurum'dan 10 saatlik uzaklıkta 40 çeteci tarafından çevrildi, çırılçıplak soyuldu ve taşlarla vurularak öldürüldü. Cesedi paramparça edildi. Bir çocuk beyni patlatılarak öldürüldü. Öteki çocuklar arasından bir genç kadın dağa kaldırıldı ve ancak aylar sonra Ruslar geldiğinde kaçıp kurtuldu. Stapleton'lara öyküsünü çok isteksizce anlattı. Kocasının ve annesinin öldürülmesinden sonra 10 subaya teslim edildiği ortaya çıktı. Genç kadın onların eğlencesi olmuştu. 35 Rum ailesi sonuna kadar Erzurum'da kaldı. Rusların gelişi yaklaştığında kentten kovuldular. Türkler onlara şöyle demişti: "Biz acı çekiyoruz, siz niye çekmeyecekmişsiniz?" Bu tehcir 16 Haziran'dan 28 Temmuz'a dek aralıksız sürdü. Son gün Ermeni piskoposu da kenti terk etti. Onun Erzincan yakınlarında öldürüldüğü sanılıyor. Stapleton'ın bu olaylarda nasıl yer aldığı şimdi anlatılabilir. Yaptığı yardım çalışmalarına ilişkin şimdiye kadar söylediklerimize ek olarak onun ve Mrs. Stapleton'ın 18 Ermeni kızını evlerine alıp barındırdıkları söylenebilir. Valinin izniyle bu kızlar onun yanında kalabilmiş ve yalnızca bir kez evine saldırıda bulunulmuştu. Bu olay Ruslar gelmeden önceki gece meydana gelmişti. Alman konsolosu onun evine karşı bir komplo düzenlendiğine ilişkin kendisini uyarmış. Panik yaratılarak kızların kaçırılmasının planlandığı anlatılmıştı. Bunu hiçbir şey durduramazdı. Fakat tam bu işin gerçekleştirileceği gün Ruslar kente girdi. Bu komplo tekil bir olaydı. Yoksa Stapleton Erzurum'da Türklerin genel tutumuyla ilgili olumsuz bir şey söylememiştir. Son günler. 13 Şubat bir pazar günüydü. O gün Alman konsolosu kenti terk etti. 14 Şubat pazartesi günü İran konsolosu Türklerle birlikte Erzincan'a gitmeye zorlandı. Hükümete bağlı bir temsilci olduğundan hükümet mensupları çekilip gittiğinde onun da kentten ayrılması gerekiyordu. İstemeyerek kentten çıktı, yoksa kalıp yurttaşlarına yardımcı olmayı yeğliyordu. Pazartesi akşamı 14 Şubat'ta Stapleton vali tarafından çağrıldı ve gitti. Kendisinin de kenti terke zorlanacağını sanıyordu. Vali ona kendisinin ve öteki Türklerin ertesi gün kentten gideceklerini fakat onun kalabileceğini söyledi. Tahsin Bey ondan Ruslarla konuşup kent sakinlerinin hayatını bağışlamalarını rica etmesini istedi. Çünkü genellikle kent halkının tehcirle doğrudan bir ilgisi yoktu. Bu gerçekti. Ayın 15'inde kentteki her düzeyden Türk memurlar Stapleton'dan Rus komutanıyla görüşmesini istediler. 3 saatlik uzaklıktaydı. Gitmeyi reddetti. Fakat ertesi gün Ruslar kente girdiklerinde Tahsin Bey'in mesajını iletti. Ayın 15'inde Türkler pazar yerindeki Ermeni piskoposluğunu yaktılar. Okul ve silah depolarını da yakıp kenti yağmaladılar. 16 Şubat Çarşamba. İlk gördükleri Rus askeri beyaz bez sallayan bir kazaktı. "Biz Ermeniyiz, burada Ermeni var mı?" diye bağırıyordu. Sonra kazak Stapleton'ın evine geldi ve deftere adını Erzurum'a ilk giren Rus olarak yazdı. Kısa zamanda ev askerlerle dolup taştı. Stapleton Rus subaylara 8 yatak verdi ve karınlarını doyurdu. Birkaç gün sonra ayın 20'sinde Grand Duke geldiğinde Ruslar bir yatak daha istediler, bu talepleri reddedildi. Mr. H.J. Buxton Stapleton'a "Ruslar kenti yağmaladı mı?" diye sordu. Stapleton, hayır, fazla bir yağma hareketi olmadı. Çok açtılar, dükkanların da hepsi açıktı. Ama galip bir ordu olarak çok yumuşak davrandılar. İlk 24 saat pek az yiyecekleri vardı. Ermeni gönüllüler bütün kentte Ermenileri aramaya başladılar. Fakat fazla bir kimse bulunamadı. 4 kız Türklerin yanında kalmıştı ve Stapleton'ın yanındaki 18 kızla birlikte kentte kalan Ermeniler 22 kişiden ibaretti. Ruslar yaşlı bir Türk'ü kente yönetici olarak atadılar. Bu ikinci Abdülhamit'in Bükreş'teki eski bir ajanıydı ve Jön Türkler tarafından Erzurum'a sürgün edilmişti. Rusların bu hareketi kentteki Müslüman halk arasında hoşnutluk yarattı. 1915 Ağustos'unda Türk hükümeti İstanbul'da bir komisyon atadı ve Erzurum'a gönderdi. Bunlar aslında tehcire uğrayan Ermenilerin geride kalan mallarını korumak için gönderilmişlerdi. Fakat Ağustos ayında bu mal mülkü ele geçirip sattılar. Satılanlar arasında Stapleton'ın o dönemdeki meslektaşı Dr. Case'in değerli malları da vardı. Stapleton polise başvurmak istedi ama başvurusu önemli bir görevdeki bir sekreter tarafından önlendi. Sonra kendi hükümetine başvurdu ve bu memuru görevden aldırttı. O andan sonra saygı görmeye başladı. Valilikte etkili oldu, valiyle birlikte Erzurum yolunda zaptiyeler tarafından kadınlara karşı yapılan kötü muameleden şikayetçi oldu. Stapleton konsolos değildi, misyonerdi. Yabancılar için bir misyoner daima hükümetinin temsilcisi anlamına gelirdi. Stapleton Erzurum'daki tek Amerikalı olduğundan herkes tarafından konsolos olarak bilinirdi. Ancak onun yaptıkları resmi bir konsolosun yapacaklarının çok fazlasıydı. Ülkeyi çok iyi tanıyor, gelenekleri biliyor, ne kadar ileri gidebileceğini belirleyebiliyordu. Ayrıca elini kolunu bağlayan resmi bir görevi de yoktu. ...54 Erzurum... Trabzon'daki Amerikan konsolosunun Erzurum'a yaptığı ziyaret sonrası yazdığı ve Amerikalıların Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından bize iletilen 25 Eylül 1915 tarihli rapor. Dipnot: Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi'nin Washington Dışişleri Bakanlığı'ndan elde ettiği rapor. Orijinali Oscar Heiser ile Elçi Morgenthau arasındaki Trabzon 25 Eylül 1915 tarihli yazışma sırasında yazılan bir mektubun kopyası. L.C. Henry Morgenthau'nun belgeleri mikrofilm 7/718-AS. 12 Ağustos'ta at sırtında Trabzon'dan ayrıldım. Yanımda Kavas Ahmet ve bir katırcıyla yolculuk için gerekli eşyalarım vardı. Genel valinin görevlendirdiği iki atlı jandarma da bana muhafızlık ediyordu. 17 Ağustos'ta gece yarısına doğru Erzurum'a vardım ve ancak komutanla görüştükten sonra kentin kapısından içeri girebildim. Dipnot: Elçiliğin 10 Ağustos tarihli 44 nolu telgrafla aldığı habere göre Stapleton sizin onu Erzurum'da ziyaret etmenizi istiyor. Eğer bunu yapmanız mümkünse ben de bu ziyareti onaylarım. Yola çıkarsanız bana telgraf çekin deniliyordu ve gerekli hazırlıklar hemen yapıldı. İki Amerikan ailesinin durumu iyiydi. Amerikan okulunun yöneticisi ve misyonerliğin muhasebecisi Robert S. Stapleton eşi ve iki kızıyla erkek okulu binasının üst katında yaşıyor. Alt kat hafif yaralı ve nekahet durumundaki askerler için Kızıl Aç Hastanesi olarak kullanılıyor. Ortalama 75 hasta yatıyor burada. Doktor Case eşi ve iki küçük çocuğu hastane binasının üst katında kalıyor. Alt kat 30 yataklı bir Kızıl Aç Hastanesi olarak kullanılıyor. 200 öğrencisi olan kız okulunun binası öğretmenlere ait olan iki odanın dışında kapalı. Aynı sokakta 100 yarda ara ile iki güzel bina daha var. Bu üç binanın üzerinde Kızıl Haç bayrağı dalgalanıyor. Cumaları ve tatil günlerinde kız okulunda Türk bayrağı da göndere çekiliyor. Bu bina yukarıda sözü edilen iki odanın dışında tümüyle Kızıl Haç çalışmalarına ayrılmış. Kısmen Amerikalıların ikametgah olarak kullandığı öteki iki binanın üzerinde Kızıl Haç bayrağı görünüyor. Ayrıca pazarları ve tatil günlerinde Amerikan bayrağı da göndere çekiliyor. Bayrak konusunda yetkili makamlar sorun çıkarmıyor. Genel Vali Tahsin Bey ile görüştüm. Yanında Mr. Stapleton ve Dr. Case vardı. Tahsin Bey bizi büyük bir nezaketle karşıladı. Bize askeri yetkililerden biraz önce rapor aldığını, Rusların Van'dan ricat ederken kentin binalarını yıktığını, Amerikalılara ait binaların da yıkıldığını öğrendiğini açıkladı. Ruslar bunu Türk ordusu kışın barınacak yer bulamasın diye yapmışlardı. Vali Rus ordusu Rusya'ya doğru geri çekilirken Amerikalıları da Van'dan götürdüklerini anlattı. Bu bilgileri 18 Ağustos tarihli telgrafımla elçiliğe bildirdim. Telgrafım şöyleydi: Van'daki Amerikalılara ait bütün binaların Rus ordusunun geri çekilişi sırasında yıkıldığı ve Amerikalıların Rusya'da oldukları bildirildi. Tahsin Bey Bitlis'teki Amerikalıların da Diyarbakır'a gittiklerini söyledi. Vali Ermenileri Van'dan çıkarma emrini yerine getirirken onların yolda korunması için önlem aldığını, mallarını mülklerini güvence altına almaları ve yola çıkma hazırlıkları yapmaları için onlara 15 gün süre verdiğini açıkladı. Mallarını satabilirler ya da bırakabilirlerdi. Bazı aileler ev eşyalarını ve yiyeceklerini 5-6 öküz arabasına yükleyip götürmüşlerdi. Misyonerler de bunu doğruladılar. 150 Ermeni tarafından Mr. Stapleton'ın evine içi çeşitli eşya dolu 900 balya eşya emanet bırakılmıştı. Doktor Keynes'in evinde ve ahırında 500 denk duruyordu. Dipnot, para miktarı şöyleydi: kağıt rubleler 35.929 ruble, gümüş rubleler 4.446 ruble. Mr. Stapleton bu eşyanın değerini 10.000 sterlin, yani 15.000 Türk lirası olarak tahmin ediyordu. Evinde misyona ait sağlam bir kasa ve tüccarların bıraktığı iki İngiliz kasası vardı. Bunlar Ermenilerin emanet bıraktığı değerli kağıtlarla, gümüş rublelerle ve mücevherlerle doluydu. Ancak alındığı belgesi vermemiş ve üzerine sorumluluk almamıştı. Ermenilerin bıraktığı altın 5.559 Türk lirası tutarındaydı. Bunun 5.000 liralık kısmı telgrafla Erzurum Osmanlı Bankası aracılığıyla Mr. Pete'e gönderilmişti. Rubleleri ise banka havale etmeyi reddetmişti. Bunlar onun kasasına bırakılmış, küçük paketler halinde ya da mendillere bağlı olarak saklanıyordu. Sonra bütün bu paketler açılmış, içlerinde ne varsa sayımı yapılıp listesi çıkarılmıştı. Rubleler ve mücevherler küçük teneke kutulara yerleştirilmiş ve misyonerliğin mührüyle mühürlenerek Mr. Stapleton adına emaneten Osmanlı Bankası'na yatırılmıştı. Bu paketlerde New York Hayat Sigortası şirketine ait birçok sigorta poliçesi bulundu. Bunlar hakkında da tutanak tutuldu. Ev ve arsaların tapuları, senetler ve benzeri değerli kağıtlar da vardı. Kuşkusuz bunlar değerlerinin büyük bir kısmını yitirmişti. Erzurum'daki Gregorian Ermeni Katedrali ve Katolik Ermeni Kilisesi de gitmeden önce Ermeniler tarafından Osmanlı Bankası'na emanet edilen çeşitli mallarla doluydu. Bu eşyalar bankaya bırakılmıştı ve anahtar bankanın elindeydi. Erzurum valisi İstanbul'dan emir aldığını, Protestan ve Katoliklerin şimdi nerede bulunuyorlarsa aynı yerde kalacaklarını bildirdi. Mr. Stapleton'ın değerli öğretmenlerinden biri olan Bay Yegiş'e bir süre önce askere alınmış, sonra Erzurum yakınlarında yol inşaatında çalıştırılmıştı. Mr. Stapleton tercümana ihtiyaç duyuyordu çünkü Türkçeyi çok az biliyordu. Vali Bay Yekişe'ye askerlikten muaf tutulması için gerekli para ödenirse vesika, yani kentte kalmak için izin kağıdı vermeyi vaat etti. Bu konuyu hallettim ve Erzurum'dan 3 saatlik uzaklıkta Trabzon yolu üzerinde Ilıca'da Yegişe'yi buldum. Kendisine vesikayı verdim, böylece Erzurum'a dönme ve orada kalma olanağına kavuştu. Bir başka Protestan öğretmenin daha Erzurum'a getirtilmesi için izin istedim ama vali buna yanaşmadı. Çünkü Ermenileri geri döndürmek için değil, oldukları yerde kalmaları için emir almıştı. Eğer uzak bir yere gönderilmişlerse onları geri çağıramazdı. Şimdi Mr. Stapleton'ın evinde 20 Ermeni kalıyordu. Bunlardan 4'ü kadın, gerisi genç kızlardı. Doktor Case Erzurum'dan ayrıldığında evinde 6 Ermeni vardı. Bunlardan 4'ü Mr. Stapleton'ın evine gitti. Bunlardan birini Doktor Case İstanbul'a götürüyor, birini de eğitim görmesi için Merzifon'da hastanede bırakmak istiyor. Vali bu iki kız için Doktor Case ile birlikte yolculuk etmelerini sağlayacak özel izin belgesi vermeyi vaat etti. Ayrıca kendisine hastanede Türk subaylarına iyi baktığı, onları iyileştirdiği için de takdirlerini belirten bir mektup verdi. Mr. Stapleton'ın da Vali Tahsin Bey ile ilişkileri iyiydi. Birkaç yıl önce Beyoğlu mutasarrıfı olan vali benim üzerimde de çok mantıklı, doğruyu seven, dürüst ve Amerikalılarla iyi ilişkiler kurmak isteyen biri olarak olumlu bir izlenim bıraktı. Dipnot, polis müdürü sert bir adam ve Ermenilere karşı. Bunu bana açıkça söyledi. Vali onu kontrol altında tutmasaydı, Erzurum'daki Ermeniler için durum çok daha kötü olurdu. Polis müdürü bana birkaç yıl önce Adana'da mutasarrıf olduğunu söyledi. Bu işi çok sevmişti. Ermeni olayları sırasında orada bulunduğunu anladım. Adana'da Mr. Chambers'ı tanıyıp tanımadığını sordum. Tanımıyordum dedi. Fakat aslında tanıdığını, bunu benden gizlediğini anladım. Sanırım Mr. Chambers onun oradan ayrılmasına neden olmuş. 55. Erzurum. Rus işgalinden sonra Erzurum'a bir ziyaret yapan tüm Rusya Şehir Meclisleri Birliği temsilcisi Mr. B.H. Kununz'un raporundan bir alıntı. 25 Şubat 1916 günü Tiflis'te Ermeni gazetesi Horizon'da yayınlanmıştır. Erzurum'da 80-100 kadar Ermeni kalmıştı. Başka raporlarda 130 deniliyordu. 25 bin de Türk vardı. Bunlar evlerinden dışarı çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Kentte sağlık koşulları berbattı. Mr. Kununz bazı Ermenilerle ve yabancı tanıklarla görüştü. Türklerden kaçan bir Ermeni subayıyla karşılaştı. Bu kişi ona Ermenilerin nasıl katledildiğini anlattı. Savaşın başında Türklerin Ermenilere karşı tutumu az çok iyiydi. Fakat Türkler Sarıkamış'ta yenilgiye uğrayınca durum değişti. Yenilginin suçu Ermenilerin üzerine yüklendi. Bunun sebebini ise kimse bilmiyordu. Bundan sonra Ermeni askerleri Türklerden ayırdılar, onları tehlikeli unsurlar sayıyorlardı. Bu Ermeniler savaş alanlarından uzaklaştırıldı, amele olarak yol inşaatında çalışmaya gönderildiler. O sıralarda kentte terör havası esiyordu. Tanınmış bir Ermeni olan Pastırmacıyan öldürüldü, bazı ileri gelen gençler asıldı ya da sürgüne gönderildi. Bazı Ermeniler mezarlığa gidip 1829 yılında ölen Rus askerlerinin anısına dikilen anıtı yıkmaya zorlandı. Masraflarını kendileri karşılayarak yaralı Türk askerleri için hastaneler açmak zorunda bırakıldılar. 5-18 Nisan günlerinde İstanbul'dan gelen bir emirle Türkler hocaların önderliğinde büyük bir miting düzenlediler. Bu mitingde açıkça katliam kışkırtması yapıldı. Yenilginin suçu Ermenilerin üzerine yüklendi. Ermeniler aman diledi ama yalvarıp yakarmaları boşa gitti. Vali Ermenileri kurtarmaktan yanaydı ama İstanbul'dan gelen emir elini kolunu bağlamıştı. Bütün Ermenilerin Erzurum kentini terk etmesi 14 Temmuz'da başladı. Bu hızla yapıldı, Ermeniler neye uğradıklarını şaşırmıştı. Gece Ermeni köylerine jandarmalar gönderildi, evlere girdiler, erkekleri alıp götürdüler. Kentten erkeklerin tehciri böyle zalimce olmadı, vali onlara 15 günlük süre verdi. Ama göç edenler jandarmaların muhafızlığında ve çetelerin, yani haydut çetelerinin zulmü altında giderlerken çoğu en hunharca bir biçimde katledildi. Pek azı gideceği yere, yani Erzincan'daki Kemah kasabasına varabildi. Bu subayın anlattıklarına bakılırsa tehcir planı diğer vilayetlerdeki ile aynıydı. Yabancı kolejlerde ders veren yabancılar olan Protestan ve Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı kadın öğretmenler bile göçe zorlandı. Yalnızca 15 kalifiye işçinin aileleriyle birlikte kalmalarına izin verildi. Bunlara savaş dolayısıyla ihtiyaç vardı. Bunlar da Türkler Erzurum'u terk etmeden önce öldürüldü. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 451.